Ayırım 5. 55. sayfa. Hastaneden çizgiler. 1. Bilmem ama ünlü bir deyimle galiba bu kez de kefeni yırttık. Yani 4. ameliyattan sonra hastaneden taburcu edildim. Dile kolay. Sıra sıra 4 kere o korkunç ameliyathaneye sırt üstü yatırıp götürdükleri tekerlekli arabayla gitmek, ağızlarının üstlerine kadar beyaz beyaz kapalı kadın ve erkeklik işlerin arasında ameliyat masasına sırt üstü yatmak, kendini bıçağın şakasız ciddiliğine teslim edip koluna vurulan iğnenin uyuşturmasını beklemek. Son ameliyatım en zorlusuydu. Zorluydu ya, bu işten anladığını sandığım kime sorduysam aldığım karşılık hemen hemen şöyle oldu. Kist dermoid mi? Önemsiz bir şey. 10 dakikalık iş. Sanmıyordum kuyruk sokumundaki belanın 10 dakikada temize havale ediverileceğini ama gene de elden ne gelir? Boynumu büküyordum, hatta kendimi kandırıyordum. Canım, kime sorduysam aldığım karşılık hemen hemen aynı. Yalan söyleyecek değiller ya. Yalan söylemiyorlardı kusursuz ama beni heyecanlandırıp moralimin bozulmamasını sağlamaya çalıştıkları da gerçekti. Nitekim ameliyattan sonra operatörüm büyük geçmiş olsun dedi. Ameliyata bir türlü yanaşmayışım bu işin üstesinden tam olarak gelebilip gelemeyeceğimi bilemediğimden de. Bilemediğimden de. Ameliyatım 1 saat 20 dakika sürmüş. İşte ben ameliyat diye buna derim. 1 saat 2 dakika sürmeli. Ameliyat dediğin. Uyumalısın. Bir de uyanmalısın ki her şey olup bitmiş. Gerçekten de öyle sırt üstü yatırıldığım korkunç ameliyat masası damarıma geçirilen narkoz iğnesi. Bakalım nasıl boyunacağım diye gözlerimi dört açışım. Tabii bu arada da artık beni 5 aydır inleten bu beladan az sonra kesin olarak kurtuluyorum. Düşüncesiyle şeytanın hatırlattığı içki içenler geç bayılır. Bayılmamaları da mümkün. Evet, bayılmamaları da mümkünmüş. Birden çevremdeki asık düşünceli, ciddi yüzlerde bir gevşeyip yumuşama, birden bir geçmiş olsun, geçmiş olsun abi. Allah başka keder vermesin fakat operatörü iyice terletti. İyi ama ne oluyordu? Az önce bayılıp bayılmayacağımı düşünüyor. Hele bütün dikkatimle nasıl bayılacağımı kontrol etmiyor muydum? Ameliyat oldu mu ben? Bir hasta bakıcı. Hem de ne ameliyat? Dedi. Sahi mi söylüyorsunuz? Aa, kanlara bakın. Şu kanlı pamuklar. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Şaşkınlığım artıyor. Yo. Bir başka kalınca bir ses. Getirin küvette kuyruk sokumundan kazınarak zorla çıkarılanı görsün. Getiriyorlar. Kocaman, irinli, kanlı, bulantı verici bir şey. Yavaş yavaş inanmaya başlıyorum ameliyat olup derdimden kurtulduğuma. Bundan önceki 3 ameliyatımda uyuşturucu kullandıkları için ne de olsa keskin bıçağın etimde kayışlarını hissetmiştim. Ama canım hemen hemen yanmamıştı. Bu kez hiç böyle olmadı. Bir yattım, bayılmamı kontrol ederken işler olup bitmiş. Utanmasam neşe çığlıkları atacağım. Oradakilerin boyunlarına sarılıp yanaklarını öpeceğim şapur şapur. Sevinçten çıldıran yanım coşkular içinde. Artık dolmuş otobüs, iskemle, koltuk, tahta tabura falan yan oturmayacağım. Herkes gibi, bütün sağlıklı yurttaşlar gibi onlara imrenmeden kendimi istediğim yere bırakıvereceğim demek. Demek sabahları erkenden evden fırlayıp İstanbul'a inip sabahiyelere yetişip İstanbul baharının, yazının, sonbaharının tadını çıkarabileceğim. İnanamıyorum. Olamaz bütün bunlar. Belki olur, belki değil muhakkak. Mesele değil bunların olması ama gene de inanamıyorum. Böylesine dört başıma bir mutluluk kabil mi benim için? Aylardır uzvu nazikime alacaklıların en korkuncuna rahmet okuturcasına yapışmış, bırakmayan bela yakamı bırakabilir mi? Ya ameliyatta eksik yanlar olduysa, ya içeride parça filan kaldıysa, ya ne bileyim tıpçı herhangi bir aksilik meydana çıkar da sil yeni baştanlaşırsa işler. İlaçlayıp sardılar, sarmaladılar. Haydi gene tekerlekli arabaya. Ama tekerlekli araba şimdi baştakine Başlakince korkunç, insafsız değil. Sevimli, şirin mi şirin? Bir an bana öyle geldi ki geçmiş olsun diyor. Yalnız o mu? Koca ameliyathanede. İrili ufaklı lambaları, ameliyat yatağı, kanlı pamuklarla dolu çöp sandıkları, incelik kalınlı, uzunlu kısalı bıçaklar, makaslar, sonra gene makaslar, adını bildiğim bilmediğim, bilmeme imkan olmayan, belki de bundan böyle olamayacak olan pırıl pırıl takım taklavat, sanki geçmiş olsun, uğurlar olsun, bizleri bırakıp gidiyorsun demek, tekrar görüşmeyecek miyiz? Bak, vefasızlık etme sakın, seni göreceğimizin geleceğini unutma, der gibiler. Der gibiler ama gidiyorum işte. Onları hatırlayabileceğimi sanmamanın hodbinliğiyle gidiyorum. Düzenli işe yarar, kişi sağlığında rol oynamış, daha kim bilir ne kadar oynayacak bütün aletlere elvedaydı. Bir daha görüşmeye hiç niyetim yoktu. Canım bu yeryüzünde bırakın, yeryüzünü şu koca Türkiye'de. Türkiye'yi de bırakın, İstanbul şehri şehrinden benden başkaları da vardı. Bunu beni unutup artık başkalarının ziyaretiyle avunsunlardı. Hayır dedim. Sizi aramayacağım bundan söyle. Bundan böyle sizi aramayacağım. Sizin de beni göreceğinizin gelmesini dilemem. Hoşça kalın benim cansızıma, pırıl pırıl ama çok çok faydalı dostlarım. Kavuştan içeri girerken aklım başıma geldi. Bir saat 20 dakikalık müthiş bir zor ameliyattan çıkmış geliyorsun. Çıldır çıldır bakmanın, hiçbir şey olmamışçasına caka satmanın hali mi var mı? Giderken böyle değildin. Kahramanlıktan eser kalmamıştı günlerdir. İçin içini yiyordu. Nedir bu kahramanlık hali? İçimdeki ben haklıydım. Peki ne yapmam gerekiyordu? İçimdeki ben baygınmış gibi davran. Hani çok istirap çekmişlerin dalgın baygınlığı. Sırt üstü yattığım tekerlekli ameliyat arabası koğuştan içeri girerken baygınım. Ölümden kurtulup öte dünyaya şöyle bir uzanıp dönmüşlerin o ilahi kendinden geçişleri. Ameliyat arabasını kullanan beyazlar içindeki sürücünün çevik davranışları, arabamla tatlı eğriler çizerek karyolalar arasından geçişim. Arabam şıp diye duruyor. Başımdan ayaklarımdan kaldırılıp karyolama yavaşça konuluyorum. Ameliyata gitmeden önceki koğuş arkadaşlarımın seslerini duyuyorum. Baygınlığıma, çektiğim ıstıraba, öte dünyaya gidip geri dönmüşlüğüme karşı saygı gösteren sesleriyle fısıltılı konuşmaları. Baygın. Bir saat 20 dakika oldu tam. Hayır, 1 saat 25 dakika. Ötelerden sinirli bir ses doktorca, dostça. Canım sarmayın, etrafında hava atsın. Ben hala baygınım ama bu komediye de daha fazla dayanamayacağım. Neden mi? Naza alıştırılmadım çocukluğumdan, bu bir. İkincisi de kara sinekler. Avuç avuç dolduracak sanki koca İstanbul'da kasap, bakkal, manav, lokanta, tatlıcı kalmamış gibi. Lanetler bir de kara, bir de besili, öylesine canlılar ki. Burnunuza konarlar, yetinmezler yumulu gözlerinizi. Hayır, olmaz, ağız kıyılarınızı. Bunlarda kist, dermoid, kalp, şeker, idrar yolları bozukluğu falan gibi hastalıklar olmaz mı? Neden? Niçin? Nasıl bu kadar sağlıklılar? Mikrop, mikroplar da mı taşımazlar? Açıyorum gözlerimi çaresiz. Çünkü kara sinekler gerçekten çok insafsız. Sağdan soldan geçmiş olsunlar falan. Ama benim derdim kara sineklerin kıl ayaklarıyla gezip dolaşacak kaşındırdıkları ağız kıyılarımla burnumun ucu bileklerimde. Kaşıyorum, kaşıyorum, kaşıyorum. Neden sonra karşılık veriyorum geçmiş olsun diyenlere. Sağ olun, teşekkür ederim. Hastaneden çizgiler 2. Daha önce bir apse deşilmesinden 6 gün yattığım bu koğuşu doğrusu övmek isterim. Çok yüksek bir tavan altında yan yana iki geniş pencereyle aydınlanmaktan gelen dehşetli bir ferahlık. Basık, havası daracık hastane koğuşlarına hiç benzemiyor. Pencereler dışarıya bakıyor. Gelen geçen insanlar, taşıtlar, Sonra karşıda bir kartpostal güzelliğinde yükselen İstanbul. Sağımda cılız bir ses, geçmiş olsun. Ufak tefek minnacık bir adam. Kuru kuru, nasıl kuru? Eti değil, sinirleri değil, derisi kemiklerine yapılmış, yapışmış adeta. İnsana çığlık gibi bakıyor. Sağ ol dedim içim parçalanarak. Gene o işitilir işitilmez sesiyle. Nerenizden ameliyat oldunuz? Kistermoid'den dedim. Derinlere kaçmış, feci şekilde kaçmış gözleriyle uzun uzun baktı. Bu deyimi anlamamış olacağına verdim. Üzerinde durmadım. Laf lafı açmıştı ya, benim de onun derdini sormam gerekirdi. Sordum. Sizin ameliyatınız nerenizden? Aldığım karşılık şu oldu. Ben mi? Aslen Rizeliyim siz. Anlamıştım, duymuyordum. Ben mi? Güneydenim dedim. Yorganı kaldırdı. Kasığından kesilmiş bacağı adına kol kalınlığında plasterlere sarılmış bir paçavrayı gösterdi. Bakmıyorlar. Ağrıyor, iğne vurmuyorlar. Başladı ağlamaya. Bir yandan da hafif makineli gibi veriştiriyordu. Ben bu hallere düşecek insan mıydım? Memurluk yaptım, ticaret yaptım, paralar kazandım. Şimdi de hastane koğuştuğunda unutuldum işte. Acınacak haldeydi şüphesiz ama kulağının duvar kadar duymazlığı, acıma duygusu yerine gülmek veriyordu kişiye. Bir süre kendi kendine hıçkırdıktan sonra başını birden kaldırıp baktı. Bir şey soracak sandım, sormadı. Bana öyle geldi ki içinde bulunduğu acının üzerimdeki etkisini görmek istiyordu. Gerçek acıdığım için yazık dedim, çok yazık. Yeniden başladı. Bacağımı neden kestiklerini anlayamadım. Evet, sağ ayağımın baş parmağında kangren vardı, biliyorum. Yalnız baş parmağımı kesmeleri gerekirdi. Tuttular, bacağımı kestiler. Hem de inadına. Sanmıyordum. Hiçbir operatör, hiçbir hekim kasten inadına ne bacak keserdi ne de yanlış tedavi uydular. Buna inanmıyordum ama o an ona inanmış gözükmekle teselli etmek istedim güya. Demek inadına. Var, karım da var, kızım da var, oğlum da var. Allah bağışlasın. Abilerim de var, iki tane. Memlekette büyük tüccar. Fakat neye yarar? Mektup yazdım, haber gönderdim, nafile. Dudak tutmuşlar. Tenezzül etmemişler gelmeye. Abileriniz ha, vah vah. Ama karımın alacağı olsun. Çıkar çıkmaz ilk işim, sakın ha, kızımı da oğlumu da. Ben zaten mahvolmuşum, onları da mahvedeceğim. Bu size ne kazandırır? Ağabeylerimi de. Bence hiç doğru değil. Evim, dükkanım, malım. Karım hepsini sattı. Paralarını dostuna yedirdi. Kaçacak şimdi, hazırlanıyor. Memleketten buraya geleli 13 gün oldu. Bana bir sefer uğradı. Ondan sonra kızımla birlikte İstanbul kazan onlar kepçe. Öldüreceğim. Şerefsizim öldürmezsem. Peki ama ziyaretinize gelmemelerinin sebebi ne? Yok. Dinim kinimdir. Ziyaretinize gelmemelerinin diyorum. Sebebi? Şimdi mi? Tabancam yok ama memlekette sakladım bir yere. Onu sormadım. Ziyaretinize gelmemelerinin sebebi yerini söyleyemem. Birden bana sertleşti. Niye soruyorsun yerini? Niye soruyorsunuz yerini? Size ne? Yoksa siz de karımla anlaşıp ha? Kulaklarının duvar olduğunu iyice anlamıştım. Sadece bakıp dinlemekten başka yapabileceğim bir şey yoktu. Yoktu ama adam yakamı bırakmaz. Anlaştınız değil mi? Bak susuyorsunuz. Sizin de alacağın olsun. Yılan. Yılanlar, hepiniz yılansınız. Bütün dünya yılanlarla dönüyor. Beni gözü küllü mü sanıyorsunuz? Ben kül yutmam. Karım, kızım, ağabeylerim, operatör. Sonra da siz. Anlaştınız. Anlaşılan bacağımı kesmeleri umurumda bile değil. Yukarıda Allah var. Var mı? Yok mu? Tavana bakıyordum. Sorusuna karşılık vermek zorunda değildim ya. Neden susuyorsun arkadaş? Sana söylüyorum. Yukarıda Allah var mı? Yok mu? Var veya yok. İnatlıyor. İlk sıralar dehşetle acıdığım bu adamın aklından da zarı olduğuna inanmıştım. Buysa elbette ki acıklıydı. Sustu. Istırapların kişi psikolojisindeki saplantılarıyla vehimlerin nerelere kadar geldiği üzerine bir kanıya varacaktım. Susmaz. İlla ki Konuşturacak. Cevap ver. Yukarıda Allah var mı yok mu? Şöyle bir baktım. Baktı mı? Yanımdaki yatağın kırık bacaklı genciyle daha öteki yatakların apandisit, fıtık, mide ameliyatları kahkahalarla gülüyordu. Oysa fena musallat olmuştu. Müslüman değil misin sen be? Neden cevap vermiyorsun? Yukarıda Allah var mı yok mu? Bir ses var de var de kurtul. İnatlı ya deyip kurtulmayı yenilgi sayan tarafım ağır bastı. Şehadet parmağımı ağzıma götürdüm. Sus yaptım. Üfürsem uçacak tüy kadar cirmiyle avazı çıktığı kadar bağırdı. Susmayacağım, susmayacağım işte. Neden Allah var demiyorsun? Çaresiz var dedim. Gözüm parladı. Yok mu? Yok mu dedin? Dinsiz, imansız seni. Yok ha, yok demek ha. Arkadaşlar şahit olun. Hoppala. Köfteci dükkanında hücre faaliyeti yapmak gibi aslı astarı olmayan istinatlardan yıllar topladım. Bağırma be. O beni de tehdit ettiğimi, o belki de tehdit ettiğimi sanmıştı. Şahit olun arkadaşlar, beni tehdit ediyor. Bela nereden gelir? Elinin köründen derler ya. İşler sarpa sarar mı zarardı? Allah'ı inkar ediyor diye başlar. Polis işi ciddiye alır. Allah'ı inkar edenin ben olduğum ortaya çıkar. Ha, gene mi siz? Malum. Demek şimdi de hastanede. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Arkadaşlar bu adam deli mi? Diye sordum. Deli değilmiş de bacağının kesilmesiyle bir parça oynatmış. Kulağının zararlıysa tuz biber etmiş. Nitekim ertesi gün hanım hanımcık karısıyla öğretmen okulunun son sınıfında olduğunu öğrendiğim, babasını andırır biçimde zayıf, yüzünden babasına acımasız hüznü dökülen, yüzünden babasına acımanın hüznü dökülen bir kızcağız geldiler. Babalarına temiz çamaşır, pijama getirdiler. Soyup temiz çamaşır giydirmek istedilerse de yanaşmadı. Bir süre eğip kapkara suratıyla küs küs oturdu. Ağladı. Karısının yakın ilgisi karşısında da şımarıverdi. Başladı zırıl zırıl ağlamaya. Birden beni işaret etti. Doktorla anlaşıp bacağını kestiren bu dedi. Çok çekmişliği her halinden belli, zavallı kadıncağız kaşıyla gözüyle kusura bakmayın ne olursunuz bakmayın kusuruna. Bacağının kesilmesi onu bu hale soktu demek istiyordu. Bir ara kızı yanıma yaklaştı dolu dolu gözleriyle. Kusura bakmayın amca dedi. Bize de neler yapar söylemediğini bırakmaz. Belki size bile söylemiştir. Ben de bilhassa annem İstanbul'da eline vermiş kötü yollarda geziniyormuşuz. Taburcu olunca ilk işi annemi ve beni temizlemekmiş. Saklı çabancasından bahsetti mi size? Evet. Tamam. 20 gündür bütün koğuş kötü. Bir o iyi. Kusuruna bakmayın. Olmaz mı? Yalvarırım. Günler geçti. Bir başka kar yoluya kaldırdım kendimi. Buna da ayrıca içerledi. Başladı atıp tutmaya. Hem Allah'ı inkar eder hem de benden kaçar. Kaçamazsın. Sana da karıma, kızıma, doktora, ağabeylerime de soracağım. Dinim kinimdir göreceksiniz. Sormazsam şunlar anamın bıyıklarını gösteriyordu. Bir sabah uyanık yatağında minnacık kabuk kadar ölüvermişti. Ama yüzü kurt saldırısına uğramış ya da cin şeytan görmüşlerin çığlık ifadesi içindeydi. Karısının hıçkırıklarını hala unutamıyorum. Hastaneden çizgiler 3. Koğuştan içeri bela ararcasına giren bir hapishane kabadayısı gibi dalmıştı bizim koğuştan içeri. Yani cerrahi dokuz koğuşuna. Hasta mıydı, efe mi, dayı mı? Tıpkı tıpkısına belalı bir sabıkalı edasıyla sağ avucunu göğsüne bastırıp "Marabayın arkadaşlar" dedi. "Geçmiş olsun" demişti. Usulen sağ ollar çatbat karşılık olarak verildi ama benim gözüm hiç tutmamıştı. Ne yalan söyleyeyim. Bence o bir kuşu kuşununki hatırlatan kocaman başı tıpkı tıpkısına puşuyu hatırlayarak bakan yuvarlak içeri içeri gözleri, geniş kulakları fırlak gırtlayla çirkin mi çirkin. O sıra boş yatak bir hayli olduğundan yuvarlak gözleriyle en uygununu aramış beğenmişti. Yatakların da en kralını tutmuşlar. Ve tak aksi bir ses hıncını kusuvermişti. Belliydi ki ilk fırsatta takışacak. Belki de daha önce yattığı cezaevlerinden, vurulmalardan söz açacak. Koğuşu sindirmeye çalışacaktı. Bunun böyle olması gerektiğine inanan yanım ağır basıyordu. Nedense bu adamın er geç hır çıkaracağını sanıyordum. Bu sanım nereden geliyordu bilmiyorum ama tuhaf bir duyu bende. Bulaşıklığına dair önseziler uyanmıştım. Sırt üstü yaslandığı yatağından gürledi. Hey, hademe misiniz, nesiniz, kim var orada? Koğuş hastası, az hastası, ameliyatlısı, henüz ameliyat günü ve saatini bekleyenler hayretler içinde baktılar bu Efe'ye. Derinlerden bir ses hop dedi. Bu koğuşun emekler hademelerinden biriydi ki hastaların derecesini alır, fişlerini usulünce yazar, nabızlarını yoklar, tansiyonlarına bakar, gereken iğneleri damara ya da kalçaya hasta bakıcı bayanlardan çok daha ustaca vururdu. Puhu'nun yanına sertçe geldi. Ne var? Ne bağırıyorsun? Puhu doğruluğu verdi karyolasında. Bana mı söylüyorsun? Yok, babana dedi hademe. Puhu karyoladan atladı. Adamın karşısına dikili verdi. Beni tanıyor musun benim? Böyle nice fırtınalar atlatmışlığı her halinden belli hademe patırdığı bırak da ne istediğini söyle dedi. Palavraya karnımız tok. Puhu derin bir iç geçirdi. Sonra homurdanarak başını iki yana salladı. Ah ulan felek, ah ulan kambur felek. Sonra uyumak istemezmiş de uyarsa elinden bir kaza falan. Çıkabilirmişçesine ver dedi ver. Değişecek bir şeyler ver. Ne istiyorsun? Pijama mı? Kendi elbiselerimle yatacak değilim ya. Hadi ben uzatmadım. Hastaya gerekli pijamayı getirmek üzere çekip gitti. Gidince başladı Puhu. Ah ulan devran, kah be devran. Aslanı kedilere paralatır mısın? Paralatırsa. Bakmıyordum. Baksam aslanın kedilere neden, nasıl paralatıldığını anlatmaya başlayacak. Aramızda ahbaplık kurulacaktı ister istemez. Sevmemiştim adamı. Puşu'ya benzediğinden değil, kırsık olduğundan. Onu dinlemeye hevesli mi ararsınız koğuşta? Sağdan soldan ilgilenmiş olacaklardı ki havasını bulmuş, atmaya başlamıştı. Değil böyle koskoca merkezi hükümette numune hastanesi gibi yerde yattım ben. Hem de ameliyat oldum. Ameliyat ama şunlar gibi çocuk oyuncağı ameliyat değil. Koğuşta inleyen hastaları işaret etti. Hastalardan birçoğu fıtık, basur, apandisitten ameliyat olmuşlar. Ameliyatlı yerleri sancıdığından inliyorlardı. Puhu ise küçümsüyordu onların ameliyatlarını. O zamanlar narkoz nerede? Operatör şaşırdı. Nasıl ameliyat edecek? Ameliyat, bunlarınki gibi çocuk oyuncağı değil dedik. Mim koy buraya. Karnımı açacak, midemi dışarı çıkaracak. Karaciğer safra kesesi, mafra kesesi oynayacak. Baktım doktor hala şaşkın. Sordum sebebini. Dedi, oğlum... Senin ameliyat apandisit fıtık fıtık olsa kolay. Lakin ağır bir ameliyat çarem yok. Uyuşturup işleyeceğim. O zaman şimdiki gibi değil. Operatörü değil de bir tabur asker çıksa önüme. Hem de tam teçhizatlı hava. Neden? Serde gençlik var. Birden unuttu anlatacağı şeyi. Lafı saptırdı. Şu bileklerim var ya. Şu bileklerim nah. Böyle. Bunların ikisi kadar. Yumruğumu bir yiyen kendini yerde buluyor. Sonra da kavuşuyor Mevlasına. Dinleyenlerden biri sonra dedi. Sertçe döndü. Ne sonrası? Doktor ameliyat etmekten çekiniyordu. He şu mesele çekiniyor. Dedim beyim her zaman bıçak tabancayı göğsümüzü açacak değiliz ya. Ne narkoz isterim ne de uyuşturma. Zıplayıp çıktım ameliyat masasına. Hadi dedim buyurun başlayın. Koğuşça yasak olduğu halde bir cigara yaktı. Bir başkası sordu. Operatör ameliyatı yaptı ha? Tabii. Canın yanmadı mı? Cigarasından bir duman alıp koğuşun yüksek tavanına doğru üfledi. Ben hanım evladı değilim. Atıyordu. Attığına inanan yarım ağır bastığından laf atmadım ama sırtımı döndüm, kitabıma kapandım. İnsanın muhakkak ki ensesinde, sırtında, başının arkası taraflarında gözleri yok. Ama gören, radarsı bir takım kabiliyetleri var. Ona sırtımı dönüşümü içerlediğini anlıyordum. Hoşuna gidiyordu. Ya palavrasını keser ya da o bana laf atardı. İkisi de işime geliyordu. Nitekim az sonra yanılmadığımı anladım. Herhalde kaş gözlü kim diye sormuş olacaktı. Yanındakiler de kimliğim üzerine bilgi vermişlerdi herhalde. Sesi gene yükseldi. Okumuş mokumuş ha? Burada dedi. Ben de zamanında Mektebi Sultaniye'de okudum. Ne oldu? Okumadığım kitap kalmadı. Okumak peh, bir hayal. Ve bana inat Ankara'da Numune Hastanesi'nde biri vardı dedi. Hastane koğuşunu kalın kalın kitaplarla kütüphaneye çevirmiş. Tepem bir gün attı dedim. Beyefendi çöp tenekesi gözlüğünün üstünden baktı. Bana mı söylüyorsun? Dedim sana söylüyorum. Nedir o okuduğun? Sana ne diye terslendi efendi. Bir imtihana çektim. Lal oldu şerefsizim. Dedi patron. Pardon arkadaş, senin tahsil benimkinden üstünmüş. Bu adamla mutlaka takışacaktık. İnanıyordum buna. İnanıyordum ama acaba nasıl takışacaktık? Attığı palavralara aldırış etmiyorum. Buna bilhassa dikkat ediyordum. Ben koğuşa ameliyatımın çabucak geçmesi, taburcu olmam için gelmiştim. Mektebi Sultani falan umurumda değildi. Kaldı ki nereden nasıl öğrenirsen öğren, hatta ne bilirsen bil. Önemli olan ne yaptığındır vardı benim için. Üstelik adamın konuşmasından da anlıyordum ki ne Mektebi Sultani, hatta ne de ilk ya da ortaokul. O gün daha çok da pijamalarını falan giyinip yatağına kendini süt üstü bıraktıktan sonra çenesi büsbütün açıldı. Gece yarılarına kadar cigaranın birini yaktım, birini söndürdüm. Atmasyonunda, ocaklarda, mangallarda kül kalmamıştı. Vakit geçti. Elektrikleri yandı koğuşun. Saat 10 oldu, 11, 12, yarım, 1. Bu hala konuşuyor. Bu oyunu anlatıyordu. Ta öbür başta kibar bir adamcağız vardı. Apandisitten bir gün önce ameliyat olmuştu. İnleyen sesiyle, kardeşim dedi. Bey, birader, rica edeceğim şu konuşmanızı kesin de. Adamı kaptı adeta. Kesin de, evet, uyku tutmuyor. Malum ya, umumi koğuşun kendine göre bir disiplini olmalı gerek, değil mi? Cigarasını hırsla tazeledikten sonra tükürdü adeta. Beylik, beyefendi, hanım evlatlı dışarıda. Burada bir ananın doğurdu. Keyfimin kahyası değilsin. Sesinin perdesini inadına yükselttim. Kendimi nasıl tuttum? Nasıl öbür adamdan yana çıkmadım? Hala şaşıyorum. Ama ertesi gün bardak taştı. Hademe elinde lağman aleti, yeni ameliyat olacakların yataklarını dolaşıyor, gereken lağmanı yapıyordu. Yatağının yanından geçerken sordu. Bey, bu aletin adı lağman mı, lağman mı? Ben daha lağman demeye kalmadı. Puhu, lağman dedi. Sertçe döndüğümü hatırlıyorum hademeye. Lağman tabii dedim. O da hıncını alacak fırsatı yakalamıştı. Hayır, lağman, lağman, lağman. Benden iyi mi bileceksin? Belki de senin Mektebi Sultani'deki adı lağmandır. Bunun adı lağman. Puhu'yu hatırlatan koskocaman başı daha mı büyümüştü? Gözleri daha tekerlekleşip yuvarlarına az daha mı gömülmüştü? Benim Mektebi Sultani'yi beğenemedin mi? Mektebi Sultani yani idadi. Şimdiki lise demek. Sen lise değil, ortaokuldan bile icazetli değilsin. İş çığırından çıkmıştı. Onun deyimiyle hikmet. Kimya benim deyimimle fizik kimyaya dökülmüştü. O 58'indeyse ben de 50'lerdeydim. Sordum. Asitim fosforikum, asit osmiküm nerede geçer ve ne demektir? Şeytan çarpmış gibi baka kaldı. Yeniden ateşe devam ettim. Parlez-vous français? Velhasım yaylım ateşe aldım bir güzel. Yelkenleri indirdi sonunda. Özür dilerim bey dedi. Ben hani işte şey canım. İşin tuhafı ahbap olduk ve bir sabah ameliyat olduktan sonra yaralarının hayli kapandığı bir sıra koğuşa gene meydan okudu ama beni işaret ettikten sonra arkadaşım hariç varsa bu koğuşta benimle imtihan olacak buyursun.